Ayrım 14.
Amerika Birleşik Devletleri'nde başına gelenler buna çok iyi bir örnek olacak nitelikte. Eğitim için Los Angeles'ta bulunan ve bir reklam ajansında staj yapan bu Türk kızı, Amerika'da pek meşhur olan ve müşteri ilişkilerindeki hassasiyeti sebebiyle örnek olarak gösterilen North Storm mağazalarına hediye almak niyetiyle gider. Maksat doğum gününde arkadaşına 10-15 dolarlık küçük bir hediye almaktır. Mağazada hediyelik eşya reyonuna girer, inanılmaz güzellikteki eşyalar karşısında şaşırır. Hele gördüğü kristal vazoyu tarif etmek imkansızdır. Hemen ona yönelir. Pırıl pırıl parlayan vazonun karşısına geçince onu almaya karar verir. Yaklaşır, fiyatı görünce irkilir. Vazo 1100 dolardır. Ne o kadar parası vardır, ne de böyle bir şeyi hediye etmeye cesareti. Kırgın şekilde tam döneceği sırada kristal vazonun arkasındaki küçük hediyelikleri görür. Vazonun arkasına geçer ve hediyeleri incelemeye başlar. İşte tam o sırada olan olur. Sırt çantası vazoya çarpar ve vazo büyük bir gürültüyle tuz buz olur. Şaşırır. Gayri ihtiyari kristal parçacıklarını toplamaya çalışır. Kafasında bir yığın soru. Bunun bedelini nasıl öderim? Hesabımda bu kadar para da yok. Bana nasıl ceza verecekler? Şaşkınlık içinde yerde uğraşırken kibar bir hanım yanına gelir ve kollarından tutarak kaldırır. Lütfen, onları toplayacak görevlilerimiz var, rahat olun der. Gerçekten de uzaktan bir görevli elinde faraş, süpürge ile gelmektedir. Ceza beklerken kendisini kaldırmaya çalışan bu görevlinin tavrı şaşırtır. Görevli çekingenliğini atması için ona yardımcı olmaya devam eder. Lütfen üzülmeyin, bu herkesin başına gelebilirdi. Sizin başınıza geldi. Kız, ilgi karşısında ne cevap vereceğini bilemez, şaşkınlık içinde etrafına bakmaktadır. Görevli devam eder. Böyle bir olay karşısında insan iki tepki gösterir. Öncelikle bunun bedelini bana ödetirler, ikincisi de bir an evvel buradan uzaklaşmalıyım. Birincisi bunun bedelini size ödetmeyeceğiz. Hasar hanesine yazacağız. İkincisi ise buraya alışveriş etmeye geldiniz. Zannedersem daha bütün ürünlerimize ve reyonlarımıza bakmadınız. Bir şey almak zorunda değilsiniz. Biraz dinlenip mağazamızı gezmeye devam edin. Sonra da müşterinin şaşkınlığını gidermek için bir sandalyeye oturtup ikramda bulunur. 5-10 dakika sonra tekrar mağazayı gezen Türk kızı, daha önce almayı düşündüğü 10-15 dolarlık hediye yerine 70 dolarlık bir hediye alır. Tezgahtar bunun özel manası var diye çok güzel bir paket yapar ve müşteriyi bir daha şaşırtır. Hanımefendi, siz bugün mağazamızda çok büyük şok geçirdiniz. İsterseniz sizi gideceğiniz yere biz bırakalım. Hem hediyeye bir şey olmasın hem de şaşkınlığınızı üzerinizden atın. Adresinizi alabilir miyim der. Lütfen çıkışta, arabamız sizi bekliyor. Mağazadan çıkan, müşteriyi elinde şapkasıyla şoför beklemektedir. Ondan da ötesi beyaz bir limuzin. Kızın şaşkınlığına bir şaşkınlık daha eklenir. Şoför ismini söyler ve limuzine davet eder. Üstünde North Storm mağazaları yazan limuzin, staj yaptığı ajansın önüne gelir. Çalışanlar pencereye yığılır. Alkışlar, bağırışlar arasında otomobilden iner. Biz de böyle mağazalar olduğunu duymadık. Müşteri duyarlılığında bu ölçülere vardığını bilmiyoruz. Ancak yukarıda anlattığım gerçek olayın benzerleri başka ülkelerde var. Hatta aynı mağazada geçen başka bir olay kitaplara bile geçmiş. Uygulama bir kural haline gelmiş. İlke, müşteri kraldır. Hani bizde dükkanların içinde asılı küçük bir levha vardır. Müşteri veli nimetimizdir. Bu, onun çağdaş uygulamasından başka bir şey değil. Yani günümüzde yaşamanın yöntemlerinden biri. Birkaç yıl önce ödül alan Beksa, arçelik ve ipek kağıdında esas prensibi bu olmuş. %100 müşteri memnuniyeti, çalışanın motivasyonu ve kaliteli ürün. Kaliteyi de iki şekilde anlıyoruz. Daha ucuz ve daha sade bir dizayn. Yoksa her mal kaliteli olmak zorunda. Yine de son bir nasihat, müşteri memnuniyeti var diye sakın herhangi bir mağazada bir şey kırmaya kalkmayın. McDonald's nereden para kazanıyor? Aklınıza ilk gelen patates kızartması ve hamburger köftesinden değil. McDonald's'ın dünyanın en büyük emlak şirketi olduğunu biliyor muydunuz? Nasıl mı? McDonald's yaygınlaşmasını franchising sistemiyle gerçekleştiriyor. Yani açılan her köşeye, her fast food mağazasına bizzat ana şirket yatırım yapmıyor. McDonald's ile çalışmak isteyen girişimciler belli bir bedel karşılığında buraları açıyor. Vakıya son yıllarda oyuncak satışıyla da önemli bir gelir elde etti. Zaten McDonald's'ın web sitesine girerseniz esas konudan, yani hamburger, patates ve salatadan çok başka şeylerden bahsettiğini göreceksiniz. Bunda bir yanlışlık yok. Bunu örnek vermemin başka bir nedeni var. World Guard'ın misafiri olarak 2002'de Türkiye'ye gelen perakendenin ünlü ismi Jim Dion'un söyledikleri ilginçti. Haliyle dünyada perakende konusunda ne gibi gelişmeler olduğunu birinci ağızdan öğrenme şansı elde ettik. Bir soruyla başlayarak anlattıklarından bazılarını aktarmak istiyorum. 10 yıl sonra Türkiye'nin gayri safi milli hasılası ne olacak? 1 trilyon doları geçer mi? Ama bu rakamı geçecek bir şirket var. Walmart. Yılda 9-12 milyar dolar yatırım yapan bir dünya devi. Türkiye'ye 2067'ye gelmeyi planlıyor. Walmart 29 Mart 2002'de, yani Amerikalıların ünlü Şükran Günü'nde bir günde 1 milyar 43 milyon dolar ciro ile tarihi rekoru kırdı. Dünyanın en büyük cirolu şirketi, market zincirlerinin korkulu rüyası Walmart, 2014 yılında 1 trilyon dolar ciroya ulaşmayı hedefliyor. Nasıl mı? O da McDonald's gibi patates ve hamburgerde yaptığının bir benzerini yaparak. Jim Dion buna kalıntısal gelir diyor. Mesela bebek bezini ele alalım. Walmart'ta bebek bezi stok devri yılda 52. Yeni tedarikçi ilişkisi içinde stok yönteminde bir devrim yaptı. Kasadan talebe göre stok beslemeye başladılar. Saat bazında mal tedariki uygulamasına geçtiler. Buna göre stok devri 52'den 167'ye çıktı. Ancak Walmart ödemelerini yine 15 günde bir yapmaya başladı. Yani yılda 26 kere. Böylece mallarının %80'i maliyetsiz ellerinde tutmaya, işletmeye devam ediyorlar. Malların bedelleriyle de para piyasalarına girip inanılmaz servetler elde ediyorlar. Türkiye'deki geçmiş dönemdeki faaliyet dışı gelirler aklıma geldikçe Walmart'ın neler kaçırdığını düşünmeden edemiyorum. Evet, bir rakam daha vermek istiyorum. Walmart'ın Çin'de 4000 elemanı bulunuyor. Ne yaptığını sizlerin takdirine sunuyorum. Türkiye'nin en büyük mağazası ve bakanlar üstü adam. Türkiye'den mağazacılık konusunda bir isim ararken ilk aklıma gelen BİM'in yöneticileri oldu. 700 aşkın mağazası ve her hafta buna eklenen yenileriyle bir perakendecilik devi. Kurucuları olan Zapsu ailesi AK Parti iktidarıyla daha fazla gündeme taşınır oldu. Bu onları isteği değil ama medyanın tercihi bu. Cüneyt Zapsu ve medyada pek görülmeyen ağabeyi Aziz Zapsu BİM'i kurarken Türkiye için bir yeniliği de başlatıyorlardı. Dünyada discount market denilen uygulama ilk önce pek kimsenin dikkatini çekmedi. Ancak mahalle aralarında perakende sektörünün önde gelenleri arasında yeni bir rekabet de başlamış oldu. AK Parti'nin kurucuları arasında yer alan Zapsu, TÜSİAD üyeliği en dikkat edilen konularda bile düşüncelerini açıklaması, uluslararası kurum ve kuruluşlarla diyaloğu da göz önünde bulundurulunca bakanlar üstü adam yakıştırmasına da sahne oldu. Aslında çoğu kişinin ünlem ve sorularla şaşkınlıkla yaklaştığı kişiliği konuşulunca o kadar da gizemli gelmiyor insana. Mason değilim, Mossad'la, El-Kaide ile ilgim yok. Ne PKK sempatizanıyım, ne tarikatçıyım gibi sert açıklamalar ona ait. 2 yıl önce BİM'den ayrılmış olmasına karşılık bu kurucu beyni ve düşünceleri ile karar süreçlerini irdelemek bize pek çok ipucu verecektir. Kendinizi nasıl anlatırsınız? Son birkaç yıl içinde değiştiğimi hissedecek kadar yaşlandım. Ama değişim insana gençlik, dinçlik kazandırır. O öyle zaten. Yok ben böyleyim deseniz fayda etmez. 15-16 yaşından sonra hiç değişmeyen insanlar da var tabii. Ben onu doğru bulmuyorum. Yani her gün insan yeni bir şey öğreniyor. Hatta her saat öğreniyor. Buna rağmen siz hala her fikirde dümdüz giderseniz hiçbir şey öğrenmemişsiniz demektir. Demek ki bu iş dünyasına atılmanızla orantılı bir şey. Son birkaç senedir bu değişimin farkındayım dedim. Daha evvel farkına varacak kadar olgunluğa ulaşamamıştım. Ama iş hayatı derseniz bende çok erken başladı. 11 yaşında yaz tatillerimde çalışmaya başladım. 15-16 yaşlarında babamın yanında bilfiil yer aldım. 18-19 yaşından sonra sürekli çalışmaya başladım. Üniversite eğitiminin yanında sürekli çalışıyordum. Ailenin getirdiği nosyonun yanında Türkiye'de ve Almanya'da bulunmanın özelliği var sizde. Eğitiminizle ilgili bilgi verir misiniz? Ben ilkokul Almanya'da okudum. 1960 yılında ilkokula başladım. İstanbul Üniversitesi İşletme Fakültesini bitirdim. Paralel olarak da Almanya'da Ludwig Maximilian Üniversitesi'ne devam ettim. Daha sonra doktoraya başlamıştım. İşten dolayı bıraktım. 1978-79 yılının başında Münih'te ticarete başladım. Ticaret yanlış bir kelime. Babamdan gördüklerime devam ettim. Pamuk ipliği ithalatıyla uğraştım. 1979 yılında pamuk ipliğinin yanında işlenmiş fındık ezmesi ithalatına başladım. O zamanlar Memduh Hacıoğlu'nun Balin fabrikasından fındık ezmesi ithal ediyorduk. Bal su da buradan geliyor. Balinler ve zapsu kelimelerinin ilk hecesinden. Almanya'da iş hayatına başladım diyebilirim. 78-79 arasında cirolarımız katlanarak büyüdü. İthalatçı şirket konumundaydık. Bu arada işlenmiş fındık ürünleri gittikçe arttı. 1983-84 yıllarında büyük sıkıntılar yaşadık. Türkiye'den bize mal veren gruplar kontratlarını tutamadılar. Çok büyük fiyat oynamaları oldu. Nasıl yani? Almanya'da bir sanayici ile kontrat yapıyorum. O kontrattaki hükümleri Türkiye'deki tedarikçi tutamıyor. Ben zor durumda kalıyorum. Başkasından ötürü ben zarar ediyorum. Türkiye'ye dönüşünüz bu sebepten mi oldu? Buna benzer sebeplerden. Bu bir oldu, iki oldu. Türkiye'de mal almadığımız fındık tüccarı kalmadı. Sonunda 1985 yılında Balsu Gıda Sanayi'ni kurduk. Abim Aziz Zapsu kurdu. 86'nın ilk baharına kadar bu Celaliye'deki tesiste devam etti. 86'nın baharında ben Balsu Genel Müdür oldum. 86'dan 92 yazına kadar her hafta Münih'e gittim geldim. Orada iş devam ediyordu. Bir anda işleri kesemezdiniz. Yavaş yavaş kesilerek 92 sonunda işleri sonlandırdık. Artık istiyorum ama gidemiyorum. İş hayatına girmeniz emsallerinize göre çok genç yaşta olmuş. Babanızı erken kaybetmekle de ilgisi var mı? Rahmetli babam müteşebbis bir insandı. Onun için hürriyeti çok önemliydi. Her açıdan. Oradan galiba biz de birazcık kaptık. Sadece babanızdan mı yoksa dedenizden de bu özellik var mı? Dede tarafı bambaşkadır. Annemin babasına baktığımızda İbrahim Uzel, Uzel Makina Sanayi'nin kurmuş, fayton yapımıyla başlamış sanayiciliğe. Hayatını hep çalışmakla geçirdi. Oradan makas, oradan traktör yaparak gelişmiş. Burjuva diyebileceğimiz bir aile. Kendileri Rumeli göçmeni. Öbür tarafa bakacak olursak babamın babası Abdurrahim Zapsu, ulema ve entelektüel bir çevreden geliyor. Darül Hikmet İl İslamiye'nin son mezunlarından. Akabinde Rus harbinde savaşmış, esir düşmüş vesaire. Sonra İstanbul'da memuriyete gelmiş, mal müdürlüğü yapmış. Hayatının sonuna kadar da yazar olarak çalışmış, kitaplar yazmış, dergi çıkarmış. Anne tarafı tezahür etmiş. Baba tarafı nasıl tezahür ediyor? Yazarlık falan var mı? Üniversitede ders veriyor musunuz? Yok. Biz hala ders alma safhasındayız. İnşallah ders de vereceğiz ama önce yeterince ders alalım diyorum. Türkiye'ye adapte olmakta zorlandınız mı? Çok iyi hatırlıyorum. 86'da buraya geldiğimde hala biraz daha Almanlık vardı. Bir de o zaman görecektiniz. Ama insan her şeye alışıyor. benim her zaman doğru bildiğimi söyleyen bir mizacım var. Alman lisesi bana bunu öğretti. Tartışma diye bir dersimiz vardı. Ben zaten sınıf mümessili, okul mümessili olarak gittim. Sürekli arkadaşlarımızla, öğretmenlerimizle tartışırdık. Tartışma ortamı harika. Şu anda bunun yokluğunu çalışanlarımızda hissediyorum. Başkanlık duygusu hala içinizde var mı? Davos'ta geleceğin liderleri arasında gösterildiniz. Başkanlık demeyelim. Yalnız belli olan bir şey var. Kedilerle köpekleri bir düşünelim. Kediler yalnız yaşar, köpekler sürüyle. İnsanlara şöyle baktığımız zaman mağaralardan tutun şimdiye kadar sürüyle yaşamışlar. Bu sürü veya toplum psikolojisi ne derseniz deyin. Bazı insanların bu şartlarda lider olması gerekiyor. Bunun sıkıntısını şimdi şurada çekiyoruz. Mesela biz direktörler kurulu oluşturduk. Genel müdürlük makamını kaldırdık. Liderlik vasıfları olan kişiler adapte oldu. Bazıları olamadı. Liderlik vasfı olan da bazı şeyleri yapamaz zaten. Kendimde bir şeyler yapabileceğimi hissettiğim zaman onu yapmak isterim. Bugüne kadar da buraya gelmemizin sebebi budur. Yapabilir miyiz? Yaparız. Hadi yapalım. Bir kişiden ne fark eder? Bir kişinin bir şey söylemesi fark etmez. Falanla filanla gidersek hiçbir şey değişmez. Bugün Türk Hava Yolları'nda bir sıkıntı yaşadığımız zaman üşenmeden bir mektup yazıyorum. İşe yarıyor veya yaramıyor. 3-5 kişi daha benim gibi yapsa tahmin ediyorum işe yarar. Diyorsunuz ki yapabileceğimi görürsem yaparım. Siz iki kardeşsiniz. Bu karar mekanizması nasıl yürüyor? Ben o yüzden çok şanslıyım. Aziz Bey ile beraber olmamız büyük şans. Validemizin bizi yetiştirme tarzı öyleydi ki hiçbir ayrım gözetmedi. Annemin en büyük korkusu aman çocuklarımın arasında bir kavga olacak diyeydi. Ben 9. sınıfa gelene kadar kıyafetlerimiz neredeyse aynıydı. İkiz gibi giyinirdik. Hatta çok iyi hatırlıyorum. Abim bir tokat yer, ben de yerdim. Ben yerim, o da yer. Eşitlik diye. Bunun etkisini de şu şekilde gördük. Aziz Bey isterse hayat boyu yatsın, ben yatayım. Aziz Bey çalışsın, hiç rahat olmuyoruz. Veya işe bakış tarzlarımız o kadar aynı ki ben biliyorum o ne düşünüyor veya o biliyor benim ne düşüneceğimi. Bakış tarzlarımız aynı ama yol farklı olabilir. Bu dayanışmanızda babanızı erken kaybetmenin de izi var mı? Dedeniz de esir düşmüş, sürgüne gitmişsiniz. Öyle de olabilir. Ben her zaman Aziz Bey'e abi derim. Sevgi ve saygımız her zaman vardır. O sabırlıdır, ben değilimdir. Bunun artıları da var, eksileri de. Babam her zaman derdi, siz ikiniz bir adam edersiniz diye. Aziz Bey'in öne çıkmayan özellikleri var mı? Mesela Aziz Bey fazla medyaya çıkmaz. Hiç çıkmasa daha da sevinecek. Sabır hadisesine bazen gıpta ediyorum, şaşırıyorum. Aynı okullarda okuduk, aynı işletme okudu, ben pazarlama ağırlıklı okudum. O hep aynı sabırlı, hem daha demokratik, çalışanlara, etrafa karşı. İki kardeş arasındaki dengede anneniz Gaye Hanım'ın yeri neresidir? Annem Azizler Holding İdare Meclisi'nde yönetim kurulu toplantılarına gelir. Holding yönetimi yılda 3-4 sefer toplanır. Gayet tabii bizler bir karar alırken hele hele önemli kararlar ise mutlaka annemin olayını alırız. Babam daha aktifti. Tam bir patrondu. Mesela ben babamla tartışırdım, sabahlara kadar sürerdi. İş konusunu tartışırdık. Aziz Bey sesini çıkarmazdı. Sen niye susuyorsun derdim. Hep müdahale ederdim. Hayatının sonuna kadar babamla bir kere tartışmamıştır. Annemin bu grupta edindiği vazife şudur. Şayet Aziz ile Cüneyt arasında herhangi bir konuda anlaşmazlık var ise o zaman devreye girer. Anlaşmazlık olmadığında sadece bilgi alır. Hiçbir zaman karışmaz. Yapabileceksek yapıyoruz diye bir şey söylediniz. Bunun akislerini görüyoruz. Yaptıklarınızın hepsine bu bakış açısıyla mı girdiniz? Azizler Holding senede bir, genellikle Ekim veya Kasım ayında toplantı yapar. Bu toplantı 2-3 gün sürer. Bu toplantıya bütün yüksek kademe yöneticileri katılır. Müşavirlerimiz de yer alır. 2-3 gün bir yerde kapanırız. Bu 2-3 gün içinde normal şeyler konuşulur. Geçen sene ne yapmışız? Hedeflere bakılır, bir de önemli 3-4 saatimizi vizyonumuzu konuşmakla geçiriyoruz. Müteahhitliğe mi girelim, yoksa gıda mı yapalım veya şuradan çekilelim mi gibilerinden bir plan program yapılır. Türkiye'de çok uzun vadeli plan program yapmak faydalı değil, zararlıdır. Öyle bir devirde yaşıyoruz ki esnek olamıyorsunuz o zaman. Dışarıdan baktığımız zaman sizi işinizin dışında da aktif noktalarda görüyoruz. Her yıl Davos'a gidiyorsunuz. Diğerlerine geçmeden önce Davos'ta ne elde ettiğinizi sorabilir miyim? Ben üst kademe yönetici ve patronlara şaşıyorum. Nasıl olup da böyle bir fırsatı kaçırıyorlar? Bu yaşa kadar daha fazla öğrendiğim başka yer yoktur. Dünya Ekonomik Forum toplantılarından başka. Sadece Davos değil. Mesela Amerika'da da benzeri toplantılar yapılır. Bir sene Harvard'da, bir sene Stanford'da toplanılır. O kadar çok şey öğreniyorsunuz ki bir hafta içinde. Sabah kahvaltı toplantıyla başlar, akşam yemeği toplantıyla devam eder, yemekler de toplantıyla değerlendirilir. Son Davos toplantılarında o da yetmedi, akşam 11'den 2'ye kadar devam eden toplantılar konuldu. Sabah 7'de yeniden başlayan bir sürece giriyorsunuz. Burada size geleceğin liderlerinden dendi. Lider olmak gibi bir niyetiniz var mı? Katiyen böyle bir niyetim yok. Ben öğrenmek istiyorum orada ve öğreniyorum. Bill Gates'le kahvaltı ettim. Aziz Bey, Walmart mağazalarının sahibi Walton'le kahvaltı etti. Bunlardan bir şeyler öğreniyorsunuz. 10 yıl sonra bankacılık hakkında bilgi sahibi oluyorsunuz. Ürünlerinle övün. Nazilli ilginç bir ilçemiz. Bereketli, İzmir gibi ana arterlere yakın, tarım ağırlıklı olmasına karşılık Türkiye'nin ilk dokuma fabrikalarından biri olan Sümerbank tesisleri buraya yapıldı. Hala bu sektörde varlığını devam ettiriyor. Son yıllarda tarım sektörü de kimlik değiştirmesine rağmen kendi alanında dünyanın sayılı bir tesisi olan ve 110'u aşkın ülkeye ihracat gerçekleştiren bir şirketin bu ilçede olması, sanayisinin de ovası, dağı kadar bereket taşıdığını söyleyebiliriz. Nazilli'ye baharın ilk sıcaklarında gittiğinizde sizi çilek sıraları karşılar. Daha sonra sebzeler, meyveler mevsimine göre dizilir. Artık her yerde, her alanda şirketler görmek mümkün ama Nazilli'deki Uğur Derin Dondurucularının varlığı ve hikayesi bir başka. Şirketin başkanı Zeynel Abidin Takmaklı, üzerinde klasik Türk girişimciliğinin bütün özelliklerini taşıyor. Markası 110'u aşacak kadar çok ülkede tanınıyor ama ismi çok az mahfillerde geçiriyor. Uğur Derin Dondurucularının hikayesi yönetim kitaplarına geçebilecek derinlikte. Bir dondurma dükkanından çıkan bu dünya şirketinin arka planını Takmaklı'nın yorumlarıyla sunuyorum. Zeynel Bey, Nazilli ve çevresinde Türkiye ortalamasına göre gelir yüksek olmasına rağmen sanayi üretimi pek gelişmemiş. Buna rağmen siz büyük yatırımlar yapmışsınız. Bunun sebepleri nedir? Babadan gelen bir iş. 1950-55 senelerinde dondurmacılık yapıyorduk. 1953 senesinde ilk dondurma makinesini yaptık. İhtiyacımız vardı. Babam dondurma makinesi yaptı. İlkin birer ikişer olmak üzere dondurma makinesi imalatına başladık.